Ayrım 11.
Sayfa 116. Odanın ortasına gelince durakladı. Koşarken aradaki mesafeyi hesaplayamamış, elinde olmadan bu kadar ileriye gitmişti. Aynı anda öbür kapının eşiğinde yakası koyu kırmızı bir üniversite öğrencisi, bir muhafız subayı, 15 yaşlarında bir başka kız, bir de çocukların giydiği cinsten kısa ceket giymiş, al yanaklı, şişman bir erkek çocuk görünmüştü. Kont ayağa fırladı. Sonra sallana sallana gidip içeriye koşarak girmiş olan küçük kızı kollarının arasına aldı. Gülerek, "Ah işte geldi," dedi. "İsim gününe kutladığımız kızımız, Maşer İmninitsa." İsim günü kutlanan kadın ya da kız. Kontes yapmacık bir sertlikle, "Maşer, Ilya un tempurtu." "Yavrum, her şeyin bir zamanı var," dedi. Sonra kocasına döndü. "Onu hep sen şımartıyorsun, Eli." Konuk bayan, "Bonjour Maşer, je vous félicite," dedi. "Günaydın yavrum, isim günün kutlu olsun." Sonra kızın annesine döndü. "Quel delicious enfant, ne tatlı çocuk." Kara gözlü, geniş ağızlı, güzel olmayan ama çok hareketli küçük kız, hızlı koştuğu için kaymış, korsajının altından görünen körpecik çıplak omuzları, ensesine doğru toplanmış siyah bukleleri, incecik çıplak kolları, paçaları dantelli bir pantolon geçirdiği zayıf bacakları ve açık ayakkabıların içindeki küçük ayaklarıyla öyle tatlı bir çağdaydı ki ne çocuk ne de genç kız sayılabilirdi. Babasının kollarından kurtularak sert sözlerini hiç önemsemeden annesine koştu, al al olmuş yüzünü onun dantelli şalına saklayarak güldü. Eteğinin altından çıkardığı bir bebeği gösterip kesik kesik bir şeyler söyleyerek gülüyordu. "Görüyor musunuz bebek, Mimi, görüyorsunuz ya." Natasha bundan sonrasını söyleyemedi. O anda her şey ona gülünç görünüyordu. Annesinin üzerine abandı. Öylesine yüksek sesle etrafı çınlatırcasına gülüyordu ki herkes, o kibirli konuk bayan bile, kendisini tutamayıp gülmeye başladı. Annesi yapmacık bir sertlikle kızını iterek, "Hadi hadi, götür o acayip şeyi buradan," dedi. Sonra konuğa döndü. "Bu benim küçük kızım." Natasha yüzünü bir an için annesinin dantelli şalından ayırarak gülmekten gözyaşı içinde kalmış gözlerini ona doğru kaldırdı. Sonra yüzünü tekrar sakladı. Yalnız aileyi ilgilendiren bir sahneyi seyretmek zorunda kalan konuk bayan buna herhangi bir şekilde katılması gerektiğini düşünüyordu. Bu yüzden Natasha'ya döndü. "Söyleyin yavrum, bu Mimi sizin neyiniz oluyor? Herhalde kızınız, öyle değil mi?" Natasha, konuk bayanın kendisiyle karşısında bir çocuk varmış gibi yukarıdan konuşmasından hiç hoşlanmamıştı. Karşılık vermeden ciddi ciddi konuk bayana baktı. Bu arada gençler, Anna Mihalyovna'nın oğlu Subay Boris, Kont'un büyük oğlu üniversite öğrencisi Nikolay, Kont'un 15 yaşındaki yeğeni Sonya ile küçük oğlu Petrusha salona oraya buraya yerleşmişlerdi. Ayıp olmasın diye hala yüzlerinin her çizgisinde titreyen neşeyi, sevinci bastırmaya çalıştıkları görülüyordu. Anlaşılan orada hepsinin rüzgar gibi koşarak ayrıldıkları, o arka odalarda salondaki sosyete dedikodularından, havanın sıcaklığından, soğukluğundan ya da Komtes Apraksin'le ilgili sözlerden daha neşeli konuşmalar yapmışlardı. Arada bir göz göze gelince gülmemek için kendilerini zor tutuyorlardı. Bir üniversite öğrencisi, diğeri subay olan iki genç çocukluk arkadaşıydılar. Yaşıttılar, ikisi de yakışıklıydı ama birbirlerine benzemiyorlardı. Boris uzun boylu, sarışın bir gençti. Güzel, sakin yüzünün çizgileri düzgün ve inceydi. Nikola ise o kadar uzun boylu değildi. Kıvırcık saçlıydı, yüzünde içten bir ifade vardı. Dudaklarının üstünde küçük siyah tüycükler belirmişti. Yüzünde kararlılık ve heyecan okunuyordu. Daha salona girer girmez kıpkırmızı olmuştu. Bir şeyler söylemek istiyor ama ne söyleyeceğini bilmiyordu. Boris ise aksine hemen söyleyecek bir şeyler buldu. Sakin, şakacı bir tavırla Mimi denilen bebeği daha burnu kopmadan doğru dürüst bir genç kızken tanıdığını, bebeğin 5 yıl içinde gözünün önünde ihtiyarladığını, kafasında boydan boya bir çatlak bulunduğunu anlattı. Bunları anlattıktan sonra Natasha'ya baktı. Natasha ona arkasını dönüp bakışlarını kardeşine çevirdi. Kardeşi gözlerini kısmış, sessiz sessiz sarsıla sarsıla gülüyordu. O zaman Natasha da kendisini tutamadı, yerinden fırladı. Küçük ayaklarının var kuvvetiyle koşarak dışarı çıktı. Boris ise bunları hiç gülmeden söylemişti. Sonra annesine döndü, gülümseyerek sordu. ''Siz de galiba gitmek istiyordunuz maman.'' ''Öyle değil mi? Arabayı getirsinler mi?'' Annesi de gülümsedi. ''Evet, git git söyle arabayı getirsinler.'' dedi. Boris yavaşça dışarı çıktı. Natasha'nın arkasından gitti. Bunun üzerine şişman çocuk da önemli bir iş yaparken biri ona engel olmuş gibi canı sıkılarak öfkeli öfkeli Boris'in arkasından koştu. Misafir odasından gençlerden Kontes'in büyük kızıyla, kız kardeşinden 4 yaş büyük olduğu için artık bir büyük gibi davranıyordu, misafir genç kızdan başka Nikolay ve Kont'un yeğeni Sonya kalmıştı. Sonya, yumuşak bakışları, uzun kirpiklerle gölgelenmiş gür ve siyah saç örgüsü, başına 2 defa dolanmış, yüzünün ve özellikle çok zayıf, aynı zamanda biçimli, adaleli kollarıyla boynun cildi sarıya çalan, incecik, oya gibi esmer bir genç kızdı. Hareketlerindeki akıcılık, yumuşaklık, küçük el ve ayaklarının kıvraklığı, biraz şeytanca ve çekingen tavırlarıyla daha tam olarak gelişmemiş ama ileride çok güzel dişi kedi haline gelecek bir kedi yavrusunu hatırlatıyordu. Belliydi ki konuşulanlara katıldığını göstermek için gülümsemeyi yerinde bir hareket sayıyordu. Öyleyken gözleri elinde olmayarak uzun kirpiklerinin arkasından orduya katılacak kuzinine öylesine bir genç kız tutkusuyla, öylesine bir sevgiyle bakıyordu ki dudaklarındaki o gülümseyiş kimseyi bir an için bile aldatamazdı. Belliydi ki o kedi yavrusu sonradan Boris ile Natasha'nın yaptıkları gibi salondan dışarı fırlar fırlamaz kuzine doğru daha büyük bir hızla atılmak, onunla oynaşmak isteğiyle sadece bir an için uslanmıştı. İhtiyar kont konuk bayana döndü. Oğlu Nikolay'ı işaret ederek ''Evet maşer'' dedi. ''Bakın arkadaşı Boris subay oldu. O da tek ondan geri kalmasın diye üniversiteyi de beni ihtiyar babasında bırakıyor. Askere gidiyor maşer.'' Oysa arşiv dairesindeki yeri hazırdı bile. Her şey tamamdı. Soran bir tavırla ekledi. Ne arkadaşlık değil mi? Konuk bayan, ya evet, savaş ilan edilmiş öyle diyorlar dedi. Kont, çoktandır bunu söyler dururlar dedi. Gene de konuşur konuşur sonunda bu işten vazgeçerler. Ama ne arkadaşlık maşer diye tekrarladı. Süvari alayına girecek. Konuk bayan ne söyleyeceğini bilemeyerek başını salladı. Nikolay birden kıpkırmızı oldu. Sonra sanki utanılacak bir suç yüzüne vuruluyormuş gibi babasının sözüne ''Ben orduya arkadaş hatırı için girmiyorum.'' diye karşılık verdi. ''Hiç de arkadaşlıktan değil. Yalnız asker olmak için bir istek duyuyorum da ondan.'' Bunu söyledikten sonra kuzeniyle konuk genç kıza dönüp baktı. İkisi de bu sözlerini çok beğendiklerini göstermek için ona gülümsüyorlardı. Kont, bugün Pavlogradski süvari alayının komutanı Schubert öğle yemeğini bizde yiyecek. Buraya izinli gelmiş. Giderken onu da beraber götürecek. Ne yaparsın dedi. Bunları ona büyük üzüntü veren bir konudan şaka yollu söz edebildiğini göstermek istiyormuş gibi omuzlarını silkelerek söylemişti. Oğlu, ''Size daha önce de söyledim babacığım. Beni bırakmak istemiyorsanız kalırım.'' dedi. ''Ama biliyorum ki hiçbir işe yaramam. Ancak askerlik yapabilirim. Ne diplomat ne de memur olabilirim. Çünkü duygularımı saklamasını hiç bilmiyorum.'' Bunu yakışıklı bir delikanlıya özgün çapkın bir tavırla söylemişti. Kedi yavrusu gözlerinin içine baktı. Sanki hep onunla oynaşmaya, ona bütün kediliğini göstermeye hazırdı. İhtiyar kont, ''Peki.'' Peki öyle olsun dedi. Hep de öfkelenir. Bu Bonaparte herkesin başını döndürdü. Herkes nasıl bu adam teğmenken imparator olur diye düşünüyor. Eh Allah versin ne yapalım. Bunu söylerken konuk bayanın kendisine alaylı alaylı gülümsediğini fark etmemişti. Büyükler Bonaparte'tan söz açtılar. Karagina'nın kızı Julie genç Rostov'a döndü. Ona tatlı tatlı gülümseyerek, ''Yazık ki perşembe günü Aharovlara gelmediniz. Sizsiz orada o kadar canım sıkıldı ki.'' dedi. Bu sözle gururu okşanan delikanlı gençlere yakışır çapkın bir gülümseyişle gidip yanına oturdu. Güler yüzle sözlerini dinleyen Julie ile ayrı bir konuşmaya daldı. Bunu yaparken dudaklarındaki o içten gelen gülümseyişin kıpkırmızı kesilen, gene de hiçbir şey duymuyormuş gibi yapmacık bir tavırla etrafındakilere gülümsemeye çalışan Sonya'nın yüreğini kıskançlık hançeriyle doğradığını fark etmiyordu. Konuşmanın ortasında bir ara başını kaldırıp ona baktı. Sonya onun bu bakışına hırslı, öfkeli bir bakışla karşılık verdi. Gözlerinde biriken yaşları tutmaya çalışarak dudaklarında o yapmacık gülümseyişle yerinden fırladı, odadan dışarı çıktı. Nikolay'ın bütün heyecanı birden yok oluverdi. Konuşmaya ara verilmesini bekledi, ilk fırsatta yüzünde üzgün bir ifadeyle odadan çıkıp Sonya'yı aramaya koyuldu. Anna Mihalyovna, Nikolay odadan çıkarken onu işaret ederek, "Bütün gençlerin sırları ne kadar çabuk belli olur," dedi. Kuzenlik, tehlikeli yakınlık. Kontes gençlerle birlikte salona süzülmüş olan güneş ışığı yok olduktan sonra, kimsenin kendisine sormadığı ama her zaman zihnini kurcalayan bir soruya karşılık veriyormuş gibi, "Evet," dedi. "Şimdi onlara bakıp içimizde sevinç duyabilmek için nice üzüntülere, nice acılara katlanıldı. Şimdi bile doğrusunu isterseniz insan sevinçten çok korku duyuyor. Hep endişe ediyor, hep korkuyor. Çünkü çocukların bu çağı öyle tehlikelerle dolu ki. Kızlar içinde, erkekler içinde." Konuk bayan, "Her şey verilen terbiyeye bağlı," dedi. Kontes devam etti. "Orası öyle. Çok şükür ben şimdiye kadar çocuklarım için bir arkadaş olmuşumdur. Bana tam anlamıyla güvenirler." Bunu söylerken çocuklarının kendilerinden hiçbir zaman bir şey saklamayacaklarını sanan bütün ana babaların yaptığı hatayı tekrarlıyordu. "Biliyorum ki kızlarım için daima ilk konfident ben olacağım. Sırdaş. Yine biliyorum ki Nikolenka çabuk parlayan bir karakterde olduğu için yaramazlık etse bile bir erkek çocuk yaramazlık etmeden duramaz ki gene de yaramazlıkları o Petersburg'daki bayların yaptıklarına benzemeyecek. Kendisine verilen karışık görünen sorunları daima her şeyi hoş bulduğunu söyleyerek çözümlediğini sanan Kont, "Evet, iyi çocuklardır doğrusu, iyi çocuklardır," diye onayladı. "Gel gelelim, oğlum süvari alayına girmek istedi. Artık başka ne beklersiniz maşer?" Konuk bayan, "Küçük kızınız ne sevimli şey," dedi, "ateş gibi." Kont, "Evet, ateş gibi," dedi. "Bana çekti. Hem de öyle güzel sesi var ki, kızımı övmek gibi olmasın ama doğrusunu söyleyeyim, çok güzel sesli bir kadın olacak. İkinci bir Salmoni. O devrin ünlü bir ses sanatçısı. Ona şan dersleri vermek için bir İtalyan tuttuk. Biraz erken değil mi? Diyorlar ki bu yaşta şan dersleri almak sese zarar verirmiş." Kont, "Yok canım, ne erkeni," dedi. "Annelerimiz 12-13 yaşlarında evlenmiyorlar mıydı?" Kontes, "Daha bu yaşta Boris'e aşık. Buna ne dersiniz?" dedi ve Boris'in annesine bakıp hafifçe gülümsedi. Sonra her zaman zihnini kurcalayan bir düşünceyi açıklıyormuş gibi devam etti. "Ama bakın, size bir şey söyleyeyim mi? Onu daha çok baskı altında tutsam, ona her şeyi yasak etsem, kim bilir gizli gizli neler yaparlardı." Kontes, "Öpüşeceklerdi," demek istiyordu. "Şimdi ise onun içini dışını biliyorum. Zaten akşamları kendisi koşa koşa bana gelir, her şeyi olduğu gibi anlatır. Belki de onu şımartıyorum. Ama doğrusu bence bu, daha iyi. Büyük kızımı daha sert bir disiplin içinde tutmuşumdur." Büyük kızı güzel Kontes Vera gülümseyerek, "Evet, beni büsbütün başka türlü yetiştirdiler," dedi. Ama gülümseyişi başkalarında olduğu gibi yüzünü güzelleştirmiyordu. Tersine ona tabii olmayan, bundan ötürü hoşa gitmeyen bir ifade veriyordu. Büyük kız Vera güzeldi, akıllıydı, çok iyi okumuştu. İyi terbiye görmüştü, sesi tatlıydı. Söylediği sözler yerinde ve haklıydı. Ama tuhaf şey, orada bulunan herkes o anda bunu neden söylediğine hayret etmiş gibi ona baktı. Annesiyle konuk bayan da şaşırmış sıkılmışlardı. Konuk bayan, "İnsanlar nedense ilk çocuklarını yetiştirirken fazla uğraşırlar. Onları ille üstün birer varlık haline getirmek isterler," dedi. Kont, "Tanrı'nın bildiğini kuldan ne saklayayım maşer. Sevgili kontesimiz gerçekten Vera ile çok uğraştı," dedi. Fena da olmadı yani. İyi bir kız oldu. Bunu söylerken kızını beğendiğini belirten anlamlı bir tavırla Vera'ya göz kırptı. Konuklar öğle yemeğine geleceklerine söz vererek kalkıp gittiler. Kontes onları geçirdikten sonra "Bu ne biçim davranış?" dedi. "Gitmek bilmediler." Natasha salondan çıktıktan sonra ancak limonluğa kadar koşmuştu. Oraya gelince durakladı, salondan gelen konuşmalara kulak kabartarak Boris'in çıkmasını bekledi. Sabırsızlanmaya başladı. Küçük ayağını öfkeyle yere vurdu. Genç adam hemen yanına gelmediği için ağlayacak gibiydi. Bu arada Boris'in hafif ayak sesleri duyuldu. Genç adam acele etmeden ağır, ölçülü ve düzenli adımlarla yürüyordu. Natasha hızla kendini çiçek ekili sandıkların arasına atıp saklandı. Boris odanın ortasında durdu, çevresine bakındı, üniformasının kolundaki tozu silkeledi, sonra aynaya yaklaştı, güzel yüzüne dikkatle baktı. Natasha hiç ses çıkarmadan saklandığı yerden başını uzatıp ona bakıyor, ne yapacağını merakla bekliyordu. Boris bir süre aynanın karşısında durdu, gülümsedi, sonra dış kapıya doğru yürüdü. Natasha arkasından seslenmek istedi, sonra vazgeçti. Kendi kendine "Varsın aransın" diye söylendi. Boris çıkar çıkmaz öbür kapıdan gözyaşları arasında öfkeyle bir şeyler mırıldanarak yanakları al al olmuş bir halde Sonya girdi. Natasha ilk anda ona doğru koşmak istedi. Sonra kendini tuttu, saklandığı yerde sanki kendisini görünmeyen varlık haline getiren sihirli bir şapkanın altındaymış da dünyada olup bitenleri oradan seyrediyormuş gibi bakmaya devam etti. O zamana kadar bilmediği bambaşka bir zevk duyuyordu. Sonya salonun kapısına bakarak bir şeyler mırıldandı. Kapıdan Nikolay girdi. Sonya'ya doğru koşarak "Sonya ne oluyorsun?" dedi. "Öyle yapılır mı?" Sonya hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. "Bir şey yok, bir şey yok, bırakın beni." "Hayır, ne olduğunu ben biliyorum." "Madem biliyorsunuz, iyi ya işte, onun yanına gidin." Nikolay genç kızın elini tuttu. "Sonya, izin verin bir tek söz söyleyeyim size. Yalnız hayalinizde olan bir şey için kendinize de bana da böyle işkence etmeye hakkınız var mı?" Sonya elini çekmedi, ağlaması da durdu. Natasha hiç kımıldamadan, nefes bile almadan, pırıl pırıl gözlerle saklandığı yerden onlara bakıyor, şimdi ne olacak acaba diye düşünüyordu. Nikolay, "Sonya, sen olmazsan dünya gözümde değil. Sen benim için her şeysin. Bunu sana ispat edeceğim," diyordu. "İstemiyorum, öyle konuşmamdan hoşlanmıyorum. Peki bir daha yapmam. Ne olur bağışla beni Sonya." Sonya'yı kendine doğru çekip öptü. Natasha, "Ah ne güzel şey," diye düşündü. Sonya ile Nikolay odadan çıktıktan sonra da arkalarından gidip Boris'i yanına çağırdı. Bir şeyler anlatmak ister gibi şeytanca bir tavırla, "Boris, buraya gelir misiniz?" dedi. "Size bir şey söylemek istiyorum. Buraya, buraya." Boris'i limonluğa, çiçek ekilen sandıkların arasında biraz önce saklandığı yere doğru götürdü. Boris gülümseyerek peşinden gidiyordu. "Neymiş söyleyeceğiniz şey?" diye sordu. Natasha birden utandı, etrafına bakındı. Sandıklardan birinin üzerine fırlattığı bebeği gözüne ilişti. Onu eline aldı. "Öpün bebeği," dedi. Boris Natasha'nın yüzüne dikkatle tatlı tatlı bakıyor. Hiçbir şey söylemiyordu. Natasha, "Öpmek istemiyor musunuz? Peki öyleyse şuraya gelin," dedi. Daha içerlek bir yere, çiçeklerin arasına çekildi. Bebeği elinden bıraktı. "Daha yakına, daha yakına," diye fısıldıyordu. Subayı üniformasının kol kapağından yakalamıştı. Kızarmış yüzünde hem korku hem de aşırı bir ciddilik vardı. Heyecandan neredeyse ağlayacaktı. Kaşlarının altından ona bakarak gülümsüyordu. Duyulmayacak kadar hafif bir sesle, "Ya beni öpmek istemez misiniz?" diye sordu. Boris kızardı, ona doğru eğilerek, "Ne tuhaf şeysiniz," diye söylendi. Ona doğru eğilirken daha da kızarmıştı ama hiçbir davranışta bulunmayıp ekledi. Küçük kız birden zıplayarak sandığın üzerine çıktı, şimdi ondan daha uzun boylu oluvermişti. Kollarını boynuna doladı, incecik çıplak elleri Boris'in boynunun üst tarafında kenetlendi. Bir baş hareketiyle saçlarını geriye attı, genç adamı dudaklarından öptü. Sonra saksıların arasından çiçeklerin öbür tarafına kaydı, başını eğerek durdu. Boris, "Natasha, biliyorsunuz ki sizi seviyorum ama," diyecek oldu. Natasha sözünü kesti. Bana aşık mısınız yoksa diye sordu. Evet, size aşığım ama çok rica ederim bir daha deminki gibi davranmayalım. Daha 4 yılım var. O zaman gelip sizi isteyeceğim. Natasha bir an düşündü. İncecik parmaklarını kıvırarak 13, 14, 15, 16 diye saydı. Peki öyleyse, söz mü? Heyecanlı yüzünü sakin, sevinçli bir gülümseyiş aydınlatmıştı. Boris, söz dedi. Küçük kız, dönmek yok tamam mı dedi. Ölünceye kadar değil mi? Sonra genç adamın koluna girerek yüzünde bir mutluluk ifadesiyle onunla beraber ağır ağır oturma odasına gitti. Conte ziyaretlerden o kadar yorulmuştu ki artık başka kimsenin yanına gönderilmemesini söyledi. Kapıda duran uşağa da isim gününü kutlamak için başka kim gelirse mutlaka yemeğe davet etmesi emredilmişti. Kontes Petersburg'a geldiğinden beri pek görüşemediği çocukluk arkadaşı Anna Mihalyovna ile baş başa kalmak istiyordu. Tatlı yüzü gözyaşlarıyla yıpranmış olan Anna Mihalyovna, Kontes'in oturduğu koltuğun biraz daha yanına sokuldu. Seninle tamamen açık konuşacağım dedi. Zaten eski arkadaşlardan kaç kişi kaldık ki? İşte bu yüzden senin dostluğuna o kadar büyük değer veriyorum. Bunu söyledikten sonra Vera'ya bakarak sustu. Kontes arkadaşının elini sıktı, büyük kızına dönerek, ''Vera'' dedi, bunu söylerken onu pek sevmediği belli oluyordu. ''Siz hiçbir şeyi anlamaz mısınız? Şu anda burada fazla olduğunu fark etmiyor musun? Kardeşlerinin yanına git ya da...'' Güzel Vera alaylı bir tavırla gülümsedi, bu sözlerden hiç de alınmadığı belliydi. ''Bunu daha önce söyleseydiniz hemen giderdim.'' diye karşılık verdi, kalkıp kendi odasına gitti. Ama oturma odasında geçerken gözü iki pencere önünde birbirinden aynı uzaklıkta, aynı pozda oturan iki çifte ilişti. Durdu, onları küçümsediğini belli eden bir tavırla gülümsedi. Sonya, ona vermek için ilk yazdığı şiirlerinin kopyasını çıkaran Nikolay'ın yanına oturuyordu. Boris ile Natasha da öbür pencere önüne oturmuşlardı. Vera içeri girince birden sustular. Sonya da Natasha da suçlu suçlu aynı zamanda mutlu yüzlerle Vera'ya baktılar. Bu sevdalı küçük kızları seyretmek hem dokunaklı hem de neşe uyandıran bir şeydi. Ama belliydi ki onların bu hali Vera'da hiç de hoş bir duygu uyandırmıyordu. ''Sizce benim eşyalarımı almayın diye kaç defa rica ettim. Kendi odanız var ya.'' diyerek Nikolay'ın elindeki hokkayı aldı. Nikolay mürekkep kalemini hokkanın içine batırarak ''Bir dakika, bir dakika.'' dedi. Vera ''Hiçbir zaman yerinde bir şey yapmazsınız.'' diye söylendi. Durup dururken salona öyle koşarak doldunuz ki sizin hesabınıza herkes utanç duydu. Söyledikleri çok doğru olduğu ya da bu bakımdan onu haklı buldukları için hiçbir karşılık vermiyor, dördü de yalnız birbirlerine bakmakla yetiniyorlardı. Vera elinde mürekkep hokkasıyla duruyor, bir türlü odadan çıkmıyordum. Hem sizin yaşınızda olan çocukların arasında ne gibi sırlar olabilir?